Merhaba, sizin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün gençleri sosyal medyanın olası risklerinden korumak için dünya genelinde neler yapılıyor onlara bakacağız. Yani şu yaş sınırlamaları yasaklar meselesi.
Evet, oldukça sıcak bir konu.
Aynen. Bilgilerimizi de sosyal medya ve gençlik, yaş duvarı ve küresel tartışma diye bir makaleden aldık. Amacımız aslında şu: farklı ülkeler ne yapıyor? Bu iş neden bu kadar zor? Bir de şu teknoloji ve özgürlük dengesi. Bu konulara hep birlikte kafa yoralım istiyoruz.
Ki zaten mesele tam da burada düğümleniyor.
Kesinlikle. Şurası bir gerçek. Hani sosyal medyanın gençlerde depresyon, anksiyete, siber zorbalık gibi şeyleri tetiklediğine dair endişeler artıyor. Bu da hükümetleri harekete geçiriyor tabii.
Bir zorunluluk hissediyorlar diyelim.
Evet. Kaynağımıza göre de bu artık küresel bir refleks olmuş durumda. Avustralya'dan Fransa'ya, Norveç, Birleşik Krallık, birçok ülke gençlerin ruh sağlığını korumak için ya yaş sınırı getiriyor ya da...
Ya da yasaklamayı ciddi ciddi masaya yatırıyorlar.
Temel neden de belli aslında: artan zihinsel sağlık sorunları. İşte depresyon, anksiyete, beden algısı meseleleri.
Maalesef rakamlar da bunu destekliyor gibi.
Bu konuda en keskin adımı atan galiba Avustralya. 2025 sonunda bir yasa geliyor. 16 yaş altı için Instagram, TikTok, X gibi platformlar tamamen yasak.
Tamamen mi? Ebeveyn izni falan da mı yok?
Yok, işin ilginç yanı o. Ebeveyn iznine bile yer yok. Bu aslında şey gösteriyor, hani hükümetlerin teknoloji devleri karşısındaki tavrının ne kadar sertleşebildiğini, belki de biraz çaresizliğini.
Ya da ne kadar ciddi gördüklerini durumu.
Olabilir. Uymayanlara kesilecek ceza da yani dudak uçuklatıcı. 33 milyon ABD dolarına kadar çıkabiliyor.
Oo, bayağı yüksek.
Bir de YouTube konusu var. Eğitim amaçlı kullanılırsa muaf olabilir deniyor. Bu da ayrı bir tartışma tabii. Eğitim kalkanı ne kadar işe yarar?
Avrupa'da ise durum biraz daha mozaik gibi. Yani tek bir yaklaşım yok.
Nasıl yani?
Temelde AB'nin şu GDPR'ı var, genel veri koruma tüzüğü. Bu diyor ki 13-16 yaş arası için platformlar ebeveyn izni almalı.
Kulağa mantıklı geliyor.
Evet, teoride öyle ama pratikte bu izin işi pek yürümüyor maalesef. Ya alınmıyor ya da doğrulaması çok zor.
Anladım.
O yüzden ülkeler kendi yollarını arıyor. Mesela Fransa 15 yaş altı için ebeveyn iznini yasalaştırdı ama AB onayı lazım daha. Norveç 13 yaş sınırı vardı, işe yaramadığını gördü. Şimdi 15'e çıkarmayı düşünüyorlar.
Peki ya İngiltere?
Var var. Birleşik Krallık baya baya Avustralya modelini, yani 16 yaş altı komple yasağı konuşuyor şu an.
Vay canına.
İtalya, Belçika, Almanya gibi yerlerde de durum farklı değil. Çocuklar yaşlarını kolayca farklı giriyor ve kurallar şey oluyor, delik deşik oluyor yani.
Anlıyorum. Avrupa'da bir niyet var ama uygulama tam bir karmaşa diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Tam bir karmaşa. Herkes bir şey deniyor ama ortak işleyen bir çözüm yok gibi.
Peki, bu Avrupa'daki biraz dağınık tablonun dışında başka modeller var mı? Farklı yaklaşımlar deneyen ülkeler.
Olmaz mı? Var tabii. Kaynak metin iki ilginç hatta zıt örneğe dikkat çekiyor.
Merak ettim.
Biri Çin. Orada durum çok daha otoriter bir kontrol şeklinde. TikTok'un yerel versiyonu var Douyin. 14 yaş altı çocuklar günde sadece 40 dakika kullanabiliyor. Gece erişim yok.
40 dakika, bayağı kısıtlı.
Evet, tabii uluslararası platformların çoğu zaten yasaklı orada. O ayrı konu.
Diğer örnek neydi?
Diğer uçta da Güney Kore'nin Cinderella yasası var. Belki hatırlarsınız 2011'de gelmişti.
Evet, gece oyun yasaydı sanırım.
Aynen 16 yaş altı gençlerin gece yarısından sonra online oyun oynaması yasaktı. Mantıklı gibi duruyor ama...
Ama...
Ama gençler yasağı VPN'le falan kolayca aştılar, büyük tepki gösterdiler. Sonunda hükümet baktı ki bu iş yürümüyor, uygulama çok zor, 2021'de yasayı kaldırdı.
Yani iyi niyetle başlasa da pratikte duvara toslamış.
Tam olarak öyle. Bu örnek hani çok katı kuralların uygulanabilirliğinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor bize.
Güney Kore örneği gerçekten düşündürücü. Demek ki mesele sadece kural koymak değil. Peki işin en büyük zorluğu ne? Neden bu kadar zor bu yaş doğrulama işleri?
İşte tam da Güney Kore örneğinin gösterdiği şey teknoloji ve gizlilik. En büyük engel bu. Yaşları gerçekten ve güvenilir bir şekilde doğrulayacak etkili bir teknoloji henüz yaygın değil. Ya da sorunsuz değil diyelim.
Yani çocuklar kolayca yalan söyleyebiliyor.
Aynen öyle. Kayıt olurken farklı yaş giriyor, VPN kullanıyor, coğrafi engelleri aşıyor.
Peki daha sıkı yöntemler? biyometri falan.
İşte orada da işin rengi değişiyor. Biyometrik veri, yani parmak izi, yüz tanıma ya da resmi kimlik istemek, bunlar çok ciddi gizlilik endişeleri yaratıyor.
Evet, düşünsenize, çocukların biyometrik verilerini şirketlere vermek.
Aynen. Bu birçok ebeveyn, birçok insan için kabul edilemez bir şey. Yani korumayla gizlilik arasında çok hassas bir denge var ve teknoloji henüz o dengeyi kuracak sihirli formülü bulamadı.
Anladım. Çok çetrefilli bir durum gerçekten. Peki ya Türkiye? Bizde durum nasıl bu küresel tartışma içinde? Kaynakta ne yazıyor?
Kaynağımız Türkiye özelinde spesifik bir yasal yaş sınırı olmadığını söylüyor sosyal medya için.
Yani devletin koyduğu bir sınır yok.
Doğrudan sosyal medya platformlarına yönelik Avustralya'daki gibi bir yasa yok. Koruma daha çok iki şeye dayanıyor. Birincisi platformların kendi politikaları. Hani genelde 13 yaş sınırı koyuyorlar ya.
Evet.
İkincisi de KVKK, yani Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Bu kanun kapsamında belli bir yaş altı için ebeveyn izni gerekiyor veri işlemek için.
Tamam, yani bir yasal çerçeve var aslında.
Var ama hepimizin bildiği gibi bu denetimler ne kadar etkili? Çocuklar bu kuralları ne kadar kolay aşıyor? Bu büyük bir soru işareti. Denetim zayıf kalınca Türkiye'deki durum da aslında Avrupa'daki birçok ülkeye benziyor.
Anlıyorum. Yani niyetler iyi olsa da uygulama ve teknolojik engeller her yerde benzer sorunlara yol açıyor gibi. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra dinleyicimiz için ana çıkarım ne olmalı sizce? Bu neden önemli onlar için?
Bence şu önemli, bu konu sadece yasak olsun mu olmasın mı basitliğinde bir tartışma değil. Çok daha derin katmanları var. Bir yanda gençleri koruma içgüdüsü var ki çok haklı.
Kesinlikle.
Diğer yanda kişisel gizlilik hakları, ifade özgürlüğü, bir de teknolojinin hayatımıza getirdiği yeni normlar var. Bunların hepsi bir arada karmaşık bir denge aslında. Kaynak metin de bunu vurguluyor zaten. Sadece yasaklarla, sadece yaş sınırlarıyla bu işin çözülemeyeceği çok açık.
Çok doğru. O zaman ana çıkarımımız belki de şu olabilir. Gençleri koruma hedefi, evet, çok önemli. Ama çözüm sadece daha yüksek duvarlar örmek değil. Kaynağımızın da işaret ettiği gibi çözüm daha çok katmanlı bir yaklaşımda yatıyor olabilir. Nedir bunlar? İşte dijital okuryazarlık eğitimi. Bunu yaygınlaştırmak lazım.
Kesinlikle.
Ebeveynlere daha iyi araçlar sunmak lazım. Çocuklarının dijital dünyasını anlamaları, yönetmeleri için. Ve belki de en önemlisi platformların kendileri.
Evet, platform sorumluluğu çok kritik.
İçerik denetimi, algoritma şeffaflığı. Bu konularda daha fazla sorumluluk almaları gerekiyor. Yani tek bir sihirli değnek yok bu işte.
Maalesef yok. Ve size, yani dinleyicimize, üzerinde düşüneceğiniz son bir soru bırakalım o zaman. Yaş sınırları belli ki tek başına yetmiyor. Peki bu durumda gençleri ve platformları dijital dünyada daha bilinçli, daha sorumlu davranmaya nasıl teşvik edebiliriz? Onları tamamen dışlamak hem mümkün değil hem belki de istenen bir şey değil. O zaman onlara bu dünyanın gerçekleriyle başa çıkabilecekleri bir dijital dayanıklılık nasıl kazandırabiliriz? Gerçekten işe yarar bir dayanıklılık. Sizin bu konudaki fikirleriniz neler?